Ayrım 18.
Doğruyu siz de biliyorsunuz. Zencilerin kimisi yalan söyler, kimisi ahlaksızdır. Kimisinin gözü de siyah olsun, beyaz olsun, tüm kadınlardadır. Bunlar tüm insanlar için geçerlidir. Bir ırka yansıtılamaz. Bu salonda yalan söylememiş hiç kimse yoktur. Ahlaksızlık yapmamış kimse yoktur. Bir kadına istekle bakmamış kimse yoktur. Atikus sustu ve mendilini çıkardı. Gözlüklerini sildi. Babamızın terlediğini ilk kez görüyorduk. Yüzü hiç terlemeyen adamlardandı ama şimdi pırıl pırıl parlıyordu. Son bir söz daha baylar. Thomas Jefferson tüm insanların eşit yaratıldıklarını söylemiş. Washington'dakiler bu sözü kafamıza vurup dururlar. Şu 1935 yılında kimileri bu sözü her durum için geçerli kılmaya çabalamaktadırlar. Bunun en gülünç örneğini de akıllılarla geri zekalıları ve tembellerle yarıştıran öğretmenlerimiz vermektedirler. İnsanlar eşit yaratılmadıkları içindir ki bir sürü çocuk aşağılık duygularıyla kıvranmaktadır. Biz söylediklerinin bu anlamda bir eşitlik olmadığını biliyoruz. Kimileri ötekilerden akıllıdır, kimileri daha fazla olanakla doğar. Kimi erkekler çok para yapar, kimi kadınlar daha iyi kek pişirir. Yine diğerleri çoğu normal insanın düşleyemeyeceği kadar yeteneklidir. Ama bu ülkede herkesin eşit yaratıldığı ilkesine dayalı bir şey var. Bu öyle bir kurum ki züğürt biriyle Rockefeller'ın eşit, geri zekalı ile Einstein'ı eşit, kara cahille rektörü eşit kılar. Bu kurum yargı organıdır baylar. Yüksek mahkemeden tutun da en gösterişsiz kasaba mahkemesine kadar eşitlik esastır. İnsan yapısı tüm kurumlar gibi bütün mahkemelerinde yanılgıları olabilir ama yine de ülkemizde eşitliği yargı organları sağlar ve yargı organının önünde herkes eşittir. Mahkemelerimizin ve jüri sisteminin güvenirliğine körü körüne inanacak kadar idealist değilim. Bunlar birer ideal değil, birlikte yaşadığımız gerçeklerdir. Mahkeme karşımda oturan jüri üyelerinden daha iyi değildir. Mahkemeye de jüri kadar güvenilir. Jüriye de onu oluşturan kişiler kadar. Duyduklarınızı duygusallığa kapılmadan değerlendireceğinize ve kararınızda sanığı ailesine bağışlayacağınıza inanıyorum. Tanrı adına görevinizi yapın. Atikus'un sesi azaldı ve jüriye sırtını dönerken söylediklerini yakalayamadım. Mahkemeden çok kendine söylemişti sanırım. Cem'i dürttüm. Ne dedi? Tanrı adına ona inanın dedi sanırım. Dil uzanıp Cem'in kolunu çekti. Şuraya bak. Parmağını izlediğimizde içimiz tıkandı. California salonun ortasında Atikus'a doğru ilerliyordu. 21. Bölüm. California parmaklıklara varınca durdu. Çekiniyordu. Yargıç Taylor'ın dikkatini çekmeye çalıştı. Temiz bir önlük giymişti, elinde de bir zarf tutuyordu. Yargıç Taylor onu gördü. Kaliforniyasınız değil mi? Evet efendim. Şu notu Bay Finch'e geçirebilir miyim? Şeyle, davayla ilgili değil. Yargıç Taylor başını peki anlamında öne eğince Atikus zarfı aldı, açtı, okudu ve ''Yargıç, not kız kardeşimden, çocuklarımın öğleden beri kayıp olduklarını söylüyor. Acaba ben...'' ''Onların nerede olduklarını biliyorum Atikus.'' Konuşan Bay Underwood'tu. Siyahların balkonundalar. Tam tamına 3.18'den beri de oradalar. Babam dönüp bize baktı. Cem inin aşağı. Sonra da yargıca bir şeyler fısıldadı. Atikus'la California bizi aşağıda karşıladılar. California kızgın. Atikus ise bitkin görünüyordu. Cem ise heyecandan yerinde duramıyordu. Kazandık değil mi? Hiçbir fikrim yok. Şimdi California ile eve gidip yemeğinizi yiyin ve evde kalın. Cem yalvarmaya başladı. Atikus ne olur bırak da geri gelelim. Ne olur kararı duyalım lütfen ne olur. Jüri hemen çıkabilir bilemeyiz. Atikus yumuşamıştı. Pekala. Madem bu kadarını dinlediniz geri kalanını da duyun bari. Yemeğinizi yiyip gidin. Yavaş yürüyün. Kaçırmazsınız. Hoş bana kalırsa siz dönmeden çıkarlar. O kadar mı çabuk salıverirler onu diye sordu Cem. Atikus yanıtlamak ister gibi ağzını açtı. Sonra da vazgeçti, bizi bırakıp gitti. Peder Skars'ın koltuklarımızı tutması için dua ettim ama jüri kalkınca çoğu insan dışarı çıkmıştı. Evden yemek getirmediyseler bu gece büfe, okey gazinosu ve otel yağmalanacak demekti. California bizi eve götürdü. Derinizi yüzmeli sizin. O konuşmaları dinlemek ha, ne akıl. Bay Cem küçük kız kardeşinizi o davaya nasıl götürürsünüz? Öğrenince halanıza felç gelecek. Çocukların hiç duymaması. Sokak lambaları yanmıştı. Lambaların altından geçerken kalın, kızgın profilini görüyorduk. Habire konuşup duruyordu. Bay Cem, ben de sizi akıllı sanırdım. O sizin kız kardeşiniz. Ne iş? Kendinizden utanmalısınız. Hiç mi düşünemiyorsunuz? Mutluluktan sarhoş gibiydim. Bir sürü şey olmuştu. Her şeyi kafamda yerli yerine koymam yıllarımı alacaktı ve şimdi de Kaliforniya gözünün bebeği Cem'i paçavraya çeviriyordu. Geceyle daha neler, ne güzellikler gelecekti acaba? Cem gülüyordu. Olup biteni anlatayım mı Kal? Kapa çeneni, utancından yere girmen gerekirken gülüyorsun. Kaliforniya bir sürü tehdit savurdu. Her zamanki tehdidiyle de konuşmayı noktaladı. Bay Finch, derinizi yüzmezse o işi ben yapacağım. Cem sırıta sırıta içeri girdi. Dili de yemeğe çağırmamıza izin çıkmıştı. Git Bayan Rachel'e nerede olduğunu haber ver. Sizi araya araya aklını yitirdi. Dua et de sabah ilk işi seni Meridian'a postalamak olmasın. Halam yaptıklarımızı öğrenince neredeyse baygınlık geçiriyordu. Atikus'un geri dönmemize izin verdiğini duyunca çok kırıldı. Yemek boyunca da tek bir söz söylemedi. Kaliforniya adeta hınçalır gibi hizmet ediyordu. Süt koydu, patates salatası ve et verdi. Sık sık da kendinizden utanmalısınız deyip duruyordu. Son buyruğu ise yavaş yiyin oldu. Peder Skyce yerlerimize tutmuştu. Bir saattir yoktuk. Şaşırmıştık ama duruşma salonunu bıraktığımız gibi bulduğumuz için daha da şaşırdık. Jürinin yeri boştu. Sanık yoktu, yargıç yoktu ama yerlerimizi alırken çıka geldiler. Kimse kıpırdamamış dedi Cem. Peder Skyce, siz gittikten sonra azıcık hareket oldu. Erkekler yiyecek alıp geldiler. Kadınlar çocuklarını doyurdu. Ne kadar zamandır içerdiler? Yarım saat kadar oldu. Bay Finch ve Bay Gilmer biraz daha konuştular. Sonra da yargıç jüriyi göreve çağırdı. Nasıldı? Ne? Ha iyiydi, şikayetçi değilim, tarafsız davrandı. Şuna inanıyorsanız şöyle, buna inanıyorsunuz böyle, karar verin dedi. Ağırlığını biraz bizden yana koyuyor gibi geldi bana. Peder Skyce başını kaşıdı. Ağırlığını koymaması gerek peder ama korkmayın, kazandık dedi Cem. Bunları duyduktan sonra her jürinin... O kadar emin olmayın Bay Cem. Beyaza karşı siyahtan yana çıkan hiçbir jüri görmedim. Cem pedere karşı çıktı. Cem'in tecavüzle ilgili yasaları yeniden gözden geçirişini dinlemek zorunda kaldık. Gönül rızasıyla olduysa tecavüz sayılmazdı. Alabama için yaş sınırı 18'di. Mayala ise 19'du. Bağırması çağırması gerekiyordu. 18'in altında ise bağırıp çağırmadan da adamı ipe gönderebilirsin. Bay Cem, küçük hanımların kulaklarına uygun düşmez bunlar. Neden söz ettiğinizi anlamaz ki. Scott, bunlar büyük işi değil mi? Hiç bile. Kelimesi kelimesini anlıyorum. Sesim inandırıcı olmalıydı ki Cem konuyu kapattı. Saat kaç peder? 8'e geliyor. Aşağı bakınca elleri ceplerinde dolaşan Atikus'u gördüm. Pencereleri dolaştı. Jürinin önündeki parmaklıklar boyunca gezindi. Tahtında oturan yargıca baktı ve yerine döndü. Bakışlarını yakalayıp el sağladım. Başını eğerek selamımı aldı ve turunu sürdürdü. Bay Gilmer pencerenin önünde durmuş, Bay Underwood'la konuşuyordu. Duruşma muhabiri Bert ise birbiri ardından sigara içiyordu. Ayaklarını da masaya uzatmıştı. Davranışları normal olanlarda yalnızca bu görevlilerdi. Tıklım tıklım dolu bir duruşma salonunun böylesine sessiz oluşuna ilk kez tanık oluyordum. Arada bir ya bir bebek ağlıyor ya da bir çocuk dolaşıyordu. Yetişkinler kilisede gibiydiler. Balkondaki zenciler ise İncil'de sözü edilen o ilahi sabırla oturuyorlardı. Eski saat titreye titreye sarsıla çalmaya başladı. Kemikleri sarsan 8 sağır edici vuruş. 11 kez vurduğunda ise tümüyle uyuşmuştuk. Uykuyla savaşmaktan yorgun düşmüştüm. Peder Skyce'ın koluna, omzuna dayanıp dalmıştım. Sıçrayıp ayık kalmaya çabaladım. Kafaları saydım. Aşağıda 16 kel, 14 kızıl saçlı, kahverengiden siyaha kadar çeşitli renklerde 40 tane saçlı kafa vardı. Cem'in söylediği bir şey aklıma geldi. Demişti ki yeterince insan, stadyum dolusu belki de, eğer düşüncelerini bir şey üzerine yoğunlaştırırlarsa düşündükleri olurmuş. Herkesten Tom Robinson'ın serbest bırakılmasını düşünmelerini istemeyi aklımdan geçirdim ama... Eğer hepsi benim kadar yorgunsa hiç işe yaramazdı. Neil kafası Cem'in omzunda uyuyordu. Cem sessizdi. Çok uzun sürmedi mi? Hem de nasıl, dedi mutlulukla. Neşine bakılırsa 5 dakika olmuş sanırlar. Cem'in kaşları çatıldı. Anlamadığın şeyler var, dedi. Bu lafa karşı çıkacak gücüm yoktu. Yeterince uyanıktım sanırım, çünkü duygularımın bilincindeydim. Geçen kış olduğu gibi titremeye başladım. Oysa hava çok sıcaktı. Titremem salonu o soğuk Şubat günü gibi yapmıştı. O sabah bülbüller susmuştu. Bayan Modi'nin yeni evinde çalışan marangozlar çekiçlerini susturmuşlardı. Çevredeki evlerin kapıları Radley'lerin evininki kadar sıkı sıkıya kapanmıştı. Bomboş duran bir sokak ve insanlar tıklım tıklım dolu bir duruşma salonu. Bu sıcak yaz gecesinin o soğuk kış sabahından hiç farkı yoktu. Atticus'la konuşan Bay Hecate deri ceketiyle oduncu çizmelerini giyse de olurdu. Sanki Atticus dolaşmasına son vermiş, ayağını iskemleye dayamış ve Tate'in söylediklerini dinliyormuş gibiydi. Bir yandan da bacağını sıvazlıyordu. Bay Tate'in "Alın onu götürün Bay Finch" demesini bekliyordum. Ama Bay Tate buyurucu bir sesle "Herkes sussun, duruşma başlıyor," dedi. Düşen kafalar doğruldu. Bay Tate gidip Bay Robinson'ı getirdi. Yargıç Taylor uyanmıştı ve jürinin oturduğu yere bakıyordu. Bundan sonrası düş gibi gelip geçti. Jüri üyelerinin su altında yüzermişçesine yerlerine döndüklerini gördüm. Taylor'ın sesinin çok uzaktan geldiğini duydum. Yalnızca bir avukatın çocuğunun görebileceğini görmek için çabalayacağı şeyler gördüm. Sanki Atticus sokağa çıkıyor, tüfeğini omuzluyor ve tetiği çekiyordu. Bütün bunlar olurken de namluda mermi olmadığını biliyordunuz. Jüri suçlu bulduğu sanığın yüzüne hiç bakmazdı. İçeri girerken hiçbiri Tom'a bakmadı. Mübaşir Bay Tate'e bir kağıt uzattı. Tate yazmana, yazman da yargıca geçirdi. Gözlerimi kapadım, yargıç jüri suçlu. Cem'e baktım. Elleri balkon kenarını sıkmaktan bembeyaz olmuştu. Her suçlu sözcüğü sırtına saplanıyormuşçasına sarsılıyordu. Yargıç Taylor bir şeyler söylüyordu. Tokmak elindeydi ama kullanmıyordu. Atticus kağıtları çantasına tıktığını gördüm. Çantasını kapadı, gazeteciye bir şeyler söyledi, Bay Gilmer'ı selamladı ve Tom'un omzuna elini koydu, kulağına bir şeyler fısıldadı. Ceketini alıp omzuna geçirdi ama her zaman çıktığı yerden çıkmadı. Dinleyicilerin arasından geçip ön kapıdan çıktı, başını izledim, hiç yukarı bakmadı. Birileri beni itekliyordu ama aşağıdakilerden ve Atticus'tan gözlerimi alamıyordum. Bayan Jean Lewis, baktım hepsi ayaktaydı. Karşıdakiler de ayağa kalkıyorlardı. Peder Skyson sesi de yargıçınki kadar derinden geliyordu. Bayan Jean Lewis, ayağa kalkın, babanız geçiyor, dedi. 22. Bölüm. Ağlama sırası Cem'deydi. Mutlu bir kalabalığın içinden geçerken yüzünden kızgınlık yaşları süzülüyordu. Haksızlık bu, diyordu. Atticus'u meydanın köşesinde bulduk. Sokak lambasının altında hiçbir şey olmamışçasına duruyordu. Yeleğini iliklemiş, yakasını ve kravatını düzeltmişti. Saatinin kösteği parıldıyordu, her zamanki gibi de sakindi. Doğru değil bu, Atticus, dedi Cem. Evet oğlum, doğru değil. Eve yürüdük. Alexandra halan bizi bekliyordu. Sabahlığı üzerindeydi. Korsenin içinde olduğuna yemin edebilirdim. Üzgünüm kardeşim, dedi. Atticus'a kardeşim dediğini hiç duymamıştım. Cem'e baktım ama o dinlemiyordu. Bir Atticus'a bir yere bakıyordu. Tom Robinson'un hekim giymesinden onu mu sorumlu tutuyordu acaba? Halam bu iyi mi diye sordu Cem'i göstererek. Olacak, dedi Atticus. Ona pek ağır geldi. İçini çekti, ben yatıyorum. Sabaha kalkamazsan beni uyandırmayın. Onun burada yargılanması pek akıllıca. Burası onun evi Alexandra. Onlar için her şeyi zorlaştırdık. Hiç değilse zorluklarla yaşamayı öğrensinler. Yine de mahkemeye gidip boğazlarına kadar bu zorluklara batmak zorunda değiller. Misyoner çayları nedenli Maycomb töresi ise bu da öyle. Atticus, Alexandra halamın gözleri kaygılıydı. Böyle kırgınlık duyacak son insan sen olursun sanırdım. Kırgın değilim Alexandra. Yorgunum, yatacağım. Cem yavaşça Atticus dedi. Ne var oğlum? Bunu nasıl yaparlar, nasıl? Bilemem ama yaptılar. Önceden de yaptılar, bu gece de yaptılar ve bundan sonra da yapacaklar. Yaptıkları zamanda yalnızca çocuklar ağlayacak. İyi geceler. Sabah olunca her şey göze daha iyi görünür. Atikus yine güneşi kovaladı ve biz kalktığımızda onu Mobile gazetesinin ardında bulduk. Cem'in yüzündeki anlam soracağı soruyu sormasına gerek bırakmadı. Üzülmek için erken dedi Atikus. Daha işimiz bitmedi. Temize gideceğiz. Bundan kuşkun olmasın. Tanrım. Kaliforniya bunlar da ne? Tabağına bakıyordu. Bu tavuğu Tom Robinson'un babası yolladı. Ben de pişirdim. Almaktan kıvanç duyduğumu ilet. Beyaz Saray'da bile kahvaltıda tavuk yemezler. Bunlar ne peki? Çörek dedi Kaliforniya. Otelden Estel yolladı. Atikus şaşkın şaşkın ona baktı. Bence gelip mutfakta daha neler var bir görseniz Bay Finch. Peşinden gittik. Mutfak masasında aileyi gömecek kadar yiyecek vardı. Tuzlama, domuz eti, domates, fasulye. Atikus bir kavanoz tuzlama paça bulunca sırıttı. Halanız bunları içeride yememe izin verir mi dersiniz? Geldiğimde dedi Kal. Hepsi arka basamaklardaydı. Yaptıklarınıza değer veriyorlar Bay Finch. Küstahlık olmuyor değil mi? Atikus'un gözleri doldu. Bir an konuşamadı. Onlara şükranlarımı ilet. Söyle onlara. Söyle bunu bir daha yapmasınlar. Zor günler geçiriyoruz. Mutfaktan çıktı. Halamdan izin istedi ve şapkasını giyip kasabaya gitti. Dilin ayak seslerini işittik. Kal Atikus'un yarıda kalan kahvaltısını masada bıraktı. Dil lokmaların arasında Bayan Rachel'in tepkisini aktarıyordu. Bayan Rachel'e bakılırsa durum açıktı. Atikus Finch gibi bir adam kafasını taş duvara vurmak istemişse kafa onun kafasıydı. Tavuk budunu yutmakla meşgul olan dil ona dersini verirdim ama bu sabah çok kötüydü diyordu. Bütün gece beni merak etmiş, Şerif'i aramış ama Şerif de duruşmadaymış. Dil ona haber vermeden bir yere gitmemelisin, bu sinirlerini bozuyor dedi Cem. Dil sabırla içini çekti. Nereye gideceğimi bin kez söyledim. Kendi kendine kuruyor. O kadının her sabah içtiğinden kuşkum yok. İki bardak dolusu içiyor gördüm. Öyle konuşma dedi halam. Bir çocuğun ağzına hiç yakışmıyor. Çok ayıp. Ayıp değil Bayan Alexandra. Gerçekler ayıp olamazlar değil mi? Senin söyleyiş tarzınla olurlar. Cem'in halama bakışları çakmak çakmaktı ama dile yürü gidelim kalanı yolda yersin dedi. Verandaya çıktığımızda Bayan Stephanie Crawford olanları Bayan Moody ile Bay Avery'ye anlatıyordu. Bizi görüp konuşmaları sürdürdüler. Cem'in boğazından vahşi bir ses çıktı. Bir silahımın olmasını isterdim. Yetişkinlerin bakışlarından nefret ediyorum dedi Dil. İnsan kendini suçlu hissediyor. Bayan Moody, Cem Finch buraya gel dedi. Cem homurdandı ve kendini salıncağa attı. Arkandayız dedi Dil. Bayan Stephanie'nin burnu meraktan titriyordu. Bize duruşmaya gelme hakkını kim vermişti? Bizi görmemişti ama bütün kasabalılar zencilerin yanında olduğumuzu konuşuyorlardı. Atikus bizi oraya belki şey olur diye mi koymuştu? Orada olmak hepsiyle yani şey değil miydi? Scott her şeyi anlamış mıydı? Babamızın yenilgisine kızmamış mıydık? Yeter. Bayan Moody'nin sesi ölümcüldü. Sabah sabah verandada laklak edecek halim yok. Sen ve arkadaşların pasta yerler mi diye çağırdım Jane Finch. Yapmak için saat 5'te kalktım. Onun için yeriz deseniz iyi olur. İzninle Stephanie, iyi günler Bay Avery. Bayan Moody'nin mutfak masasında bir büyük, iki küçük kek vardı. 3 küçük olmalıydı. Bildiğim Bayan Moody dili unutmuş olamazdı. Büyük kekten kesip Cem'e verince durumu anladık. Bu Bayan Moody usulü aramızda değişen bir şey yok demeye geliyordu. Mutfak iskemlesine oturmuş sessizce bizi izliyordu. Birden konuştu. Üzülme Cem, hiçbir şey göründüğü kadar kötü değildir. Bayan Moody bize uzun bir şey anlatacaksa ellerini dizlerine koyar, dişlerini takırdatırdı, öyle yaptı, biz de bekledik. Bu dünyaya pisliklerimizi temizlemek için gelmiş insanlar olduğunu söylemek istiyorum. Babanız da onlardan biri. Ah ah dedi Cem, evet. Evet mevet değil küçük bey dedi Bayan Moody. Cem'in ses tonundaki yılgınlığı sezmiş gibiydi. Ne dediğimi anlayacak yaşta değilsin. Cem yarım kekine bakıyordu. Anladığım şey şu. Kozadaki tırtıl olmak gibi bir şey bu dedi. Sıcak bir yerde uyumuş olmak, sarılmış sarmalanmış biri olmak. Maycomb'takiler dünyanın hep en iyileri olarak düşündüm. Hiç değilse öyle görünürlerdi. Dünyada en çok güvencede olan insanlarız. Bizden gerçek Hristiyanlar gibi davranmamız ender olarak istenir. Öyle durumlarda da Atikus gibilerini öne süreriz. Cem güldü. Keşke başkaları da böyle düşünüyor olsaydı. Ne kadar çok insanın böyle düşündüğünü bilsen şaşarsın. Kimler? Cem sesini yükseltmişti. Bu kasabada kim çıkıp da Tom'a yardım etti sorarım, kim? Zenci arkadaşları, bizler gibileri, yargıç Taylor gibileri. Hack Tate, tıkanmanı kes de bir düşün. Yargıcın bu davayı Atticus'a vermesi rastlantı mı sence? Yargıcın özel nedenleri olamaz mı? Bu hiç aklıma gelmemişti. Bu tür davalar hep Maxwell Green'e verilirdi. Baroya yeni kayıtlı, çiçeği burnunda bir avukattı ve deneyim kazanması isteniyordu. Tom Robinson'ın davası Maxwell Green'e gitmiş olmalıydı. Bunu bir düşün hele, diyordu Bayan Moody. Rastlantı değildi. Dün gece verandada oturmuş bekliyordum. Gelmenizi bekledim, bekledim ve beklerken de kazanamaz dedim, kazanamaz. Bu yörede bir jüriyi enine boyuna düşünmeye yöneltecek tek adam o. Dedim ki bu da bir adım, küçücük, ufacık bir adım ama bir adım işte. İyi de tanrı korkusu olan avukatlar hiç tanrısız jürilerin yerini doldurabilirler mi? Büyür büyümez, bu konuyu babanla konuşman gerek, dedi Bayan Moody. Bayan Moody'nin serin basamaklarından gün ışığına çıktık ve Bayan Stefani ile Bayan Everin'in hala sokakta olduklarını gördük. Bayan Stefani'nin evine doğru ilerlemişlerdi. Bayan Rachel de onlara katılmaya gidiyordu. Dil, büyüyünce palyaço olacağım, dedi. Cem ve ben baka kaldık. Evet, palyaço. İnsanlara gülmenin dışında bir şey yapmıyorum. Onun için bir sirke girip katılana dek güleceğim. Sen şaşırmışsın Dil, dedi Cem. Palyaçolar üzgündür. İnsanlar onlara güler. İyi ya işte. Ben de yeni bir tür palyaço olacağım. Sirkin ortasında durup insanlara güleceğim. Şunlara bak. Komşularımızı gösteriyordu. Hepsi birer cadı süpürgesine binmiş olmalıydılar. Rachel teyzem hep öyle yapar. Bayan Stefani ile Bayan Rachel deliler gibi el sallıyorlardı. Dil izlenimlerinde pek yanılmamış gibiydi. Aman, dedi Cem, onları görmezlikten gelmek de ayıp olur. Ortalıkta kötü işler dönüyordu. Bay Everin'in suratı hapşırmaktan kıpkırmızıydı. Öyle bir hapşırdı ki neredeyse kaldırımdan düşüyorduk. Bayan Stefani heyecandan titriyordu. Bayan Rachel dili yakaladı. Çabuk arka bahçeye geçin ve orada kalın. Tehlike var.